Ayrım 28, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 354. Kısa bir süre sonra komiser hastanenin reanimasyon bölümünün önünde bekliyordu. Margas meslektaşlarıyla konuştuktan sonra yanına geldi. Carnilia uyanık, rahat bir gece geçirmiş, kritik dönemden çıkmış. Onunla konuşabilir miyim?
Meslektaşlarım çok ayak diredi ama onları ikna etmeyi başardım. Sadece birkaç dakika. Daha fazlasına izin yok. Gelin benimle içeri girelim.
Carnilia üst gövdesi hafifçe yukarı kalkmış vaziyette yatakta yatıyordu. Bir sürü kabloya bağlıydı ve sonda takılıydı. Kordonlardan biri kolundan aşağı inerken bir ekranda hayati fonksiyonları görünüyordu. Benley'i hemen tanıyıp yorgun bir el hareketiyle selam verdi.
''Acele edin.'' diye fısıldadı Margas ve ''sakin olmanız gerektiğini unutmayın.''
Benley yatağa yaklaştı.
''Beni korumaya aldınız mı?'' diye sordu Carnilia. Sesi bir fısıltıdan ibaretti.
''Tüm hastane korunuyor.'' diyerek yalan söyledi komiser. ''Hiçbir risk altında değilsiniz. Bana şu ismi söyleyin Carnilia, sizi kimden korumamız gerekiyor?''
Sahaf konuşmak üzere gücünü toplamış gibi görünüyordu. Benley kendine onun katilin takma ismi Rivera'yı mı yoksa gerçek ismi Roberto Castelvecchio'yu mu kullanacağını sormadan edemedi.
''De Carlo'' dedi Carnilia fısıldayarak. ''Marcello De Carlo.''
''De Carlo.''
Benley kendisinin de kalp krizi geçirdiğini zannetti. ''De Carlo.''
Elbette ya, tüm ipuçları Rivera ve Orfeo'nun organize işlerini gösteriyor olsa da onu aklının bir kenarında tutmayarak ne büyük aptallık etmişti. Demir taç uzmanı Profesör Valeriani'nin keşfettiği sırrı kolayca açabileceği tek kişi, öğrencisi, ses getirecek bir keşif yapma hayali içindeki eğitmen, bu hırsı uğruna hiçbir şeyin kendini durdurmasına izin vermeyecek bir kişi. De Carlo. Margas Benley'nin şaşkınlık halinden faydalanıp Carnilia'ya yaklaştı.
''El yazmasını nasıl ele geçirdiniz?''
''İşçiler buldu. Ticinese'de San Lorenzo yakınlarında yeni bir apartman inşa ediyorlar. Orada daha önce bulunan bina yıkıldı.''
Dipnot San Lorenzo, Milano'da Ticinese semtinde yer alan San Lorenzo Bazilikası. Sahaf soluklanmak için konuşmaya ara verdi. Benley değerli vaktini sorularla harcayan Margas'a öfke dolu gözlerle baktı.
19. yüzyıldan kalma bir binaydı ama altındaki mahzenler 16. yüzyılın sonlarına kadar geri gidiyordu.
El yazmasını orada mı buldular? Yıkarken duvarlardan birinde gözlerine çarpan derin bir çatlakta, tahta bir kutu, ve onun içinde düşük değerli birkaç eşya ile birlikte el yazmasını buldular.
Carnilia gittikçe daha çok zorlanıyor gibiydi. Margas daha iyi duyabilmek için kafasını ona doğru eğdi.
Kimseye bir şey söylemediler. Eşyaları bir antikacıya ve...
Monitörün çıkardığı bip sesi gittikçe hızlanıyordu.
Ve el yazmasını bana getirdiler.
Bu kadar yeter dedi endişeyle yanlarına gelen doktor.
Ona 200 avro verdim.
Carnilia konuyu bağlayacak vakti zor bulmuştu. Doktor ise elindeki ilacı kablolardan birine enjekte etmeye başlamıştı bile.
Beni hayrete düşürdünüz doktor. Nabzının 150'ye fırladığını görmediniz mi?
Aklınızı hangi cehennemde kaybettiniz? Benley hastaneden çıkarlarken öfke içindeydi.
Sormam gereken başka sorular vardı, hem de çok önemli sorular.
Ama bu öfke bulutlarının içinde bile komiserin beyni hiç durmadan çalışmaya devam ediyordu. Silah hala De Carlo'da mıydı? Muhtemelen hayır ama her halükarda güzel bir arama emri çıkarmak iyi olacaktı. El yazması ise mutlaka yanında olmalıydı. Belgeyi güvenli bir yere saklamış olsa bile kopyaların bulunduğu CD'yi el altında tuttuğuna şüphe yoktu. En azından bu onu yakalamak için yeterliydi. Sonrasında Carnilia ile sakince konuşup bulguları değerlendirmek ve yeni deliller bulup kısacası her şeyi açıklığa kavuşturmak için yeterli vakti olacaktı. Bu sabah adımları zorla yakalama sırası Margas'taydı.
''Affedersiniz komiser ama Carnilia'nın el yazmasını nereden bulduğunu öğrenmek hayati önem taşıyordu.''
Benley ona ateş saçan gözlerle baktı. Anlamıyor musunuz? Düşünün. Petterini birçok defa Ticinese'de yaşadığını yazmış. Onu oradan götüren veba salgını Manzoni'nin bahsettiği, yani 1630'daki salgın. Demek istediğim o mahzenlerin yapımından sonraki bir zamana tekabül ediyor. Duvarın içine o kutuyu koyan ve üstüne tekrar duvar ören Cosimo Petterini'nin kendisiydi. Benli ancak o zaman Margas'ın ne söylemek istediğini anlayarak olduğu yerde kala kaldı. 400 yıl sonra o el yazmasını okuyan ilk kişiler biziz. Bu demek oluyor ki büyük sır hala orada, Villa Litta'da. 21. Bölüm. Saat 11'de Benli'nin istediği arama emri masasının üstünde duruyordu. Bu arada Rivera bulunmuştu. Onu layinat eden birkaç kilometre uzaktaki halka pek duyurulmamış bir çiftlik turizmi mekanında enselemişlerdi. Bu girişimcilik örneği olan yerde 2 gün 2 gece geçirmişti. Mekanda kaçak kumarın yanı sıra yaşı ufak kızların ekmek parası kazandıkları, kaslı erkeklerin ve kokain satıcılarının yanı sıra hovardalığı meslek edinmişlerin ve çok sevilen özel müşterilerin hoş bir hafta sonu geçirmelerine yardımcı olacak başka birçok şey vardı. Harekete geçmenin bu kadar yaklaştığı bir anda Ingroia'nın bıyıkları titriyordu. Komiser Benli liderlere has bir havayla emri elinde salladı. Adamlara haber ver, onu üniversiteden alalım, önce çalışma odasını arayalım. Fakülte sekreteri genç kategorisinden uzun süre önce çıkmış bir kadındı. Profesör De Carlo birkaç gün önce izne çıktı, yerine asistanlarından biri bakıyor. İsterseniz sizi onunla görüştürebilirim. Evinde mi acaba, biliyor musunuz? Her halükarda irtibat numarasını alabilir miyiz? Ingroia'nın bıyıkları artık titremiyordu. Bu yeni kaybı en kısa zamanda bulmak üzere komiserin öfkesine maruz kalmanın beklentisi içindeydiler. Kendisini nerede bulabileceğimize dair bir fikriniz var mı? Benli müfettişin sözünü kesti. Boş ver, sanırım o küstah pisliği nerede bulacağımızı biliyorum. Komiserin bu tarzına sinirlenmeyen sekreterin yüzünde bir gülümseme belirdi. O da aynı fikirdeydi. De Carlo küstah pisliğin tekiydi. Onu 4 rüzgar avlusunda buldu. Venüs ve Eros heykelinin altında gözleri yukarı odaklanmış bir mozaiği dikkatle inceliyordu. Kot pantolon üstüne spor ceket ve açık renk bir gömlek giymişti, kravatı yoktu. Profesör De Carlo yanına sessizce süzülen Benli'yi fark etmedi. ''Gerçekten harikulade bir yer, sizce de öyle değil mi profesör?'' Anlık bir şaşkınlıktan sonra De Carlo hemen her zamanki kibirli kayıtsızlık havasına geri döndü. Şüphesiz dedi ve bronz alnındaki bir tutam saçı iterek tekrar mozaiği incelemeye koyuldu. Bunu sadece yüzeysel olarak takdir edenler için bile öyle. Komiser Benli onun okkalı bir küfürü bile hak etmediğini düşündü, daha iyisini yapacaktı. Hangi kimliğinizle buradasınız profesör? Bilim adamı mı yoksa bir sanat aşığı mı? Bilim adamı komiser, peki ya siz? Ha, bu arada soruşturmalarınız nasıl gidiyor? De Carlo gözünü bir an olsun mozaikten ayırmadan ve Benli'ye bakmadan konuşuyordu. Komiser profesörün sorusuna aldırış etmeden konuşmayı sürdürdü. Uzmanlık alanınızın yüksek ortaçağ dönemi olduğunu sanıyordum. Oysa demir taç üstüne bir denemenizi okudum. Demir taçı duyunca De Carlo hafifçe irkilmiş miydi yoksa Benli'ye mi öyle gelmişti? Öyle zaten ama bir süredir 16. ve 17. yüzyılları daha yakından incelemeye başladım. Benli etrafına bakınarak ekledi. Ama burada tarihten çok sanatın sınırları içindeyiz. Sanat ve tarih ikisini birbirinden ayrılamaz. Tabii ki, aptal gözlemimi bağışlayın. Benli de mozaiği dikkatli incelemeye koyuldu. Söylesenize, buraya sık gelir misiniz? Son zamanlarda oldukça sık. Profesörün sesinde belirgin bir sabırsızlık ortaya çıkmaya başlamıştı. Tarihsel araştırma vakit ve yöntem gerektirir. Tarihsel araştırma, araştırma. Benim sözlerimi anlamayı bilecek, aramaya alışkın bir adam gelecek. Cosimo Petterini'nin sözleri, sizin çok iyi bildiğiniz sözler. Birden De Carlo'nun gözleri Benli'ninkileri aradı. Ama bu sefer tepelerindeki mozaiği sakince izleme sırası komiserdeydi.
Bana az önce yönelttiğiniz sorunun cevabını vereyim profesör. Resmi sıfatımla buradayım ve soruşturmalarıma gelince sizin de gördüğünüz gibi sona yaklaştık.
Bir an için ikisi de nefeslerini tuttu. Uzunca konuşmamız gerek Profesör De Carlo, ama burada değil. Sorun çıkarmadan benimle gelmeyi mi tercih edersiniz, yoksa hemen dışarıdaki adamlarımı mı çağırayım? Bir hareketim yeter. De Carlo bakışlarını yere çevirdi. Sizi izliyorum. Artık eskisi gibi bronz durmuyordu ve ceketi omuzlarından düşüyor gibiydi. Benli tatminkar bir şekilde şöyle düşündü. Evet, onu okkalı bir küfürle cehennemin dibine gönderme zahmetine girmeye gerek bile yokmuş. De Carlo masanın başında Benli'nin karşısındaki rahatsız bir sandalyede oturuyordu. Sanki asaletini korumak istermiş gibi sert bir pozisyonda duruyordu. Ama yüzündeki küstahlık havasından iz bile kalmamıştı. Konuşmaya başlamadan önce kendisine yöneltilen kahve teklifini kibarca reddedip bir kola istedi.
İlk görüşmemizi hatırlıyor musunuz komiser? Size her tarihçinin en büyük hayalinden bahsetmiştim. Tarihin sayfalarına yeni bir başlık atmaya yarayacak bir keşif, sahibine ün ve ölümsüzlük verecek bir keşif.
Bir astronom için yeni bir galaksi bulmak gibi, sanırım bu karşılaştırmayı yapmıştınız. Benli koltuğuna gömülmüş sigara dumanının arasından De Carlo'ya bakıyordu. Ingro'ya konuşulanları özenle kaydediyordu.
Kariyerim boyunca bitirme tezinden makalelere ve son çıkan yayınlara kadar Lombard Destanı ve özellikle de Demirtaş ile hep ilgilendim. Geleneğin kabul ettiği şekilde Konstantino'nun İsa'nın tutkusundan kalan kutsal emanetin taşıyıcısı olduğunun doğruluğunu kanıtlamaya yıllarımı verdim. Bunu geç Roma Ortaçağ sanatının kanıtı olarak görmek isteyen güncel akımlara karşı durarak yaptım. Hem de yıllarca.
De Carlo içeceğinden bir yudum almak için sözlerine ara verdi.
O cuma günü öğleden sonraki ders bitiminde Profesör Valeriani'nin bana geldiğini hatırlıyorum. Bana eline varsayımımın doğruluğunu gösteren bir belge geçtiğini ve daha da fazlası olduğunu söyledi. Başta bulutların üstüne uçtum. Beni onun deyimiyle orta çağa düşmüş bir atom bombası etkisi yaratacak bu olaya dahil edeceğini düşünüyordum. Ama yanılıyormuşum. Tek istediği yıllardır Demirtaş ile ilgili biriktirdiğim belgeleri almakmış. Beni bu işe dahil etmek istemiyordu. Bana sunulan şey ismimin kaynakça kısmında görünmesiydi, o kadar.
De Carlo kolasından bir yudum daha aldı. Benli sigarasını söndürüp hemen yeni bir tane yaktı. De Carlo önceki düz sesiyle anlatmaya devam etti.
Beni anlıyor musunuz komiser? Yıllar boyu süren araştırmaların sonucunu alacakken takdir ve zaferin tümü ona kalacaktı.
Profesör sesinde algılanması güç bir titremeyle ekledi.
O an ondan nefret ettim.
O akşam profesörün evine bu duygularla mı gittiniz?
Benden istediği belgeleri teslim etmek için akşam görüşmek üzere randevulaştık. Kalbimde hala onun yardımıma ikna edebileceğimi umuyordum. Uzun yıllar süren araştırmalarım, yüzyılları kaplayan o olayı çözmesine yardımcı olabilirdi. Bir orta yol bulup Valeriani'nin o el yazmasını okumama izin vereceğini ümit ediyordum.
Benli araya girerek sordu. El yazısı demişken, Orazio Carniglia'yı tanıyor musunuz?
Sahaf mı? Elbette, onu fakültede hepimiz tanırız ve mutlaka ondan bir şey almışlığımız vardır.
Valeriani'nin el yazmasını ondan aldığını biliyor muydunuz?
Bunu sahafı Villa Litta'da görünce tahmin ettim. O küçücük gözleriyle bana o kadar tuhaf baktı ki taç için orada olduğumu anlamış olmalıydı.
Böylece onu takip ettiniz, amacınız neydi?
Takip mi? Aklımın ucundan bile geçmedi. Sadece onun ardından ben de çıktım ve onu arabasına doğru uzaklaşırken gördüm. Hepsi bu.
Carniglia'nın el yazmasını size değil de Valeriani'ye vermiş olduğuna yönelik tanıklık yapmasından endişelenmediniz mi?
Endişelenmek mi? Doğrusu Demirtaş konusundaki özel uzmanlığım düşünülecek olursa, profesörün fikrimi almak üzere belgeyi bana vermiş olması oldukça akla yatkın.
Komiser sessizce düşünüyordu. O cuma akşamına dönelim. İşbirliği teklifinize profesör ne dedi?
Hiç. Onu...
De Carlo'nun sesinde yine hafif bir titreme oldu.
Onu bir kan havuzunda yatarken buldum.
Benli adeta koltuktan sıçradı.
Ne?
Beni oraya gittiğinizde Valeriani'nin çoktan ölmüş olduğuna mı inandırmak istiyorsunuz? Onu sizin vurmadığınıza mı inanayım?
Vurmak mı? Ben mi?
El yazmasını ve zaferi ondan almak için. De Carlo derin bir nefes aldı.
Komiser, size her tarihçinin taşıdığı hayalden bahsederken, her birimizin bunu gerçekleştirebilmek için kendimizi ortaya atıp birçok şey yapabileceğimizi söylemiştim. Ama bu işi bir cinayet işlemeye kadar götürmek...
De Carlo daha derin bir nefes alıp ekledi.
Ne kadar nefret edersem edeyim, ben asla birini öldüremem.
Hava bir süre sessizlikle doldu.
Profesörün kapısını çaldığımda kimse açmaya gelmedi. Oysa randevuyu veren kendisiydi ve bu belgeleri sabırsızlıkla bekliyordu.
Peki öncesinde apartman kapısını nasıl açtırdınız?
Ben kapıya yaklaşırken içeriden biri çıkıp benim ters yönüme doğru ilerledi. Adımlarımı hızlandırıp kapı kapanmadan önce içeri girmeyi başardım.
Anlatmaya devam edin. Profesör Valeriani'nin size kapıyı açmadığını görünce ne yaptınız?
Hastalandığını düşündüm. Kolunu çevirince kapı açıldı, kilitli değildi. Böylece içeri girdim ve gördüm ki...
İlk yardım uygulamaya çalıştınız mı?
Hayır. Öldüğü çok açıktı. Vurulduğunu bile anlamamıştım. Çok kan vardı, ağzından akıyordu. İç kanam olduğunu düşündüm. Dedem uykusunda özofagus varis yırtılması yüzünden ölmüştü ve yatağında bundan çok daha fazla kan vardı.
Dipnot özofagus yemek borusu. Benli sigarasından arda kalanı küllükle sistemli bir hareketle söndürdü. Profesörü bir kan gölü içinde buluyorsunuz. Evinin kapısı kilitlenmemiş ve tüm bunlar aceleyle apartmandan çıkan birini gördükten hemen sonra oluyor. Bunun bir cinayet olduğunu nasıl düşünemezsiniz?
Size olanları anlatıyorum. Siz istediğinize inanabilirsiniz.
Teşekkürler diye yanıtladı Benli sertçe ama bu sefer onu cehennemin dibine göndermeye kararlıydı. Ama inandığım şeyi düşünmek için sizin izninize ihtiyacım yok. Gerilimin geçmesi için birkaç saniye gerekti. De Carlo yavaşça lafa girdi.
Sonrasında evet, bunu ben de düşündüm. Ama o an gördüklerimin ilk şokunu atlattıktan sonra kafamda çok başka bir şey vardı.
Petterini'nin el yazması.
Evet, aramaya başladım ve...
Komiser Benli sözünü kesti. Bir saniye. Birkaç dakika önceye dönelim. Profesör Valeriani'yi bulduğunuzda vücudu hangi pozisyondaydı?
Anlayamadım.
Tam olarak nerede bulunuyordu?
Salonun girişinde.
Kütüphanenin yakınında mı?
Tam tersi, kütüphane salonun diğer ucundaydı.
Peki ya kolları? Kollarını nasıl tutuyordu? İki yana mı açmıştı?
Hayır, bedeni boyunca uzanıyorlardı sanırım. Evet öyleydi, bundan eminim.
Bana söyler misiniz Profesör De Carlo, Valeriani'nin ölmüş olduğundan nasıl emin oldunuz?
Gidip de nabzına bakmadım, buna gerek yoktu. Valeriani hareketsiz yatıyordu, gözleri yarı açıktı. Hem sonra o kadar çok kan bende böyle bir izlenim yarattı. O bedene hiç yaklaşmadım. Hatta şey yaparken ona hiç bakmamaya çalıştım.
El yazmasını ararken, bulmak çok vaktinizi aldı mı?
Sadece bir dakika, çalışma masasının üstündeydi, bilgisayar açıktı. Profesör Valeriani alışık olduğu gibi belgeyi bilgisayarına kaydediyordu. Böylece 500 yıllık bir belgenin orijinaline zarar verme riski olmadan uzun süre üstünde çalışıp inceleyebilecekti.
El yazmasını bulup aldınız, sonra...
Profesörün bilgisayarını kontrol ettim. El yazmasına dair herhangi bir ipucunun kalmasına izin veremezdim.
Humiliyatinin büyük sırrının ve Demirtaş'ın gizeminin tek kâşifi siz olmalıydınız. Zafer tüm ihtişamıyla bir tek size ait olacaktı, öyle değil mi? De Carlo ciddiyetle başını salladı.
Yedek olması için CD'ye bir kopyasını yazdırdım ve sabit diski sildim.
Ne kadar sürdü?
Sadece birkaç dakika. Her şeyi bitirmiştim. İşte ancak o zaman zihnimde bunun bir cinayet olabileceği ihtimali dalgalanmaya başladı.
Birine haber vermeyi düşünmediniz mi mesela, polise falan?
Petterini'nin el yazması cebimdeyken mi? Soruşturmaya dahil olma riskine rağmen mi? Bir sürü açıklama yapmak zorunda kalırdım. Bilgisayara neden format attığım konusu buna bir örnek. Kendimi haklı gösterecek bahaneler uydurmak zorunda kalırdım. Ve sonunda da belki şüphelilerden biri olurdum. Bunlar için mi?
Hayır teşekkürler. Orada olduğuma dair izleri silmekle ilgilenip daireden ayrıldım.
Değerli el yazması ve açığa kavuşturduğu sırlarıyla artık her şey sizindi. Küçük ölümsüzlüğünüzün kapısı ardına kadar açılmıştı Profesör De Carlo. Benle bir süre sessiz kaldıktan sonra sordu. El yazması şu an nerede?
Bir güvenlik kasasında. CD'ler bilgisayarıma kaydettim.
Ani heyecanına kendisi de şaşıran komiser ciddi bir sesle sordu. Tac'ın eksik plakalarını ve demirini buldunuz mu? De Carlo kafasını iki yana sallayarak kendini sandalyenin arkasına bıraktı.
Villa Litta'da saklı olduklarına hiç şüphe yok. Bulmaya gelince günlerdir bir işaret aramakla kendimi yiyip bitiriyorum.
Benle bir sigara daha yakıp sessizce düşüncelerini izledi. Ingro'ya buraya biraz daha kahve gönderir misin?
Profesör Valeriani'yi ben öldürmedim komiser.
Belki öyledir. Bana binadan çıkarken gördüğünüz şu kişiden bahsedin. Yüzünü gördünüz mü? Robot resim çizdirmek için tarif edebilir misiniz?
Hayır, yüzünü sadece geçerken gördüm. Bana hep arkası dönük kalacak şekilde geldiğim tarafın tam ters yönüne gitti. Ancak...
Ancak?
Ancak farklı bir özelliği vardı.
De Carlo anlattıkça komiserin kafasındaki saçların tek tek yukarı dikildiğini hissediyordu. Birkaç dakika sonra ise yeni bir arama emri çıkarmakla meşguldü.
28. Ayrımın sonu. Sayfa 369.